Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Ağustos 2022 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Profesör Doktor Süleyman Derin imzalı "Sakın o ilk adımı atma" başlıklı yazıyı paylaşacağız. İslam ahlak, edep ve iffet dinidir. Peygamber Efendimiz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiştir. Tasavvuf yoluysa Allah Resulü'nün nezih hayatını en güzel şekilde tatbik etmenin diğer bir adıdır. Allah Teala imtihan için insana şehvet, yeme içmeye düşkünlük, hırs gibi bazı aşırı arzular vermiştir. İnsandan istenense bu duygularını kontrol etmesi, onlara esir olmamasıdır. Bu manada insanın en büyük imtihanı şehvetini kontrol etmesi, yani iffetiyledir. Zira Yüce Kitabımız insana süslü ve çekici kılınan şeylerin başında karşı cinse olan düşkünlüğü sıralar. Kadınlar, oğullar, altın ve gümüşten birikmiş hazineler, soylu atlar, sığırlar, arazilere yönelik tutku ve dünyevi zevkler insanoğlu için çekici kılınmıştır. Âl-i İmrân 14. İnsanın karşı cinsi olan zaafını iyi bilen şeytan ve avanesi günümüzde var gücüyle Müslümanlara bu cenahtan darbe indirmektedir. Sanki tek bir elden ümmetin iffetine organize bir saldırı yapılmaktadır. İffetsizlik Müslüman toplumları helak edeceği için Rabbimiz iffet düşmanları hakkında en büyük cezaları vaz etmiştir. Müminler arasından hayasızlığın yayılmasını arzu edenlere, İşte onlara dünya ve ahirette can yakıcı azap vardır. Nur 19. Bu konu o kadar hassastır ki, bırakın fuhşiyatı fiilen yaymayı, içten içe fuhşiyatın yayılmasını arzulayanlar bile şiddetli bir azapla cezalandırılacaktır. Bugün yazılı ve görsel medyanın büyük oranda bu ayetin kapsamına girdiğini söylemek mümkündür. Gayri ahlaki, her tür çarpık ilişkiyi güzel gösteren, insanları bu tür yaşam tarzlarına özendiren, zinayı, lutiliği öven filmler, tiyatrolar, programlar ortalığı istila etmiştir. İffetsiz bir toplum isteyen, haramların alenileşmesini arzulayan, zina ve türevlerini teşvik edenler, Allah Teala'ya karşı büyük bir isyan içindedirler. Bunlar yaptıkları büyük cürmün cezasını daha ahirete kalmadan bu dünyada peşinen de çekecektirler. Nitekim nutilik ve zina ile meşgul olanlar, AIDS başta olmak üzere daha ismini bilmediğimiz nice hastalıklara müptela olmaktadırlar. Özellikle lutilik gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıkları işleyenlerin yaşam ortalamaları normal insanların neredeyse yarısı kadardır. Bu sapkınlığın revaç gördüğü Batı dünyasında toplum genelinde intihar oranı %4 iken LGBT ahlaksızlarında bu oran %40 civarındadır. Yani diğerlerinden 10 kez daha fazladır. Bir Müslüman zina ve türevlerine bir anda meclub olmaz. Her şey adım adım gerçekleşir. Gafil, önce bakılması haram olan manzaralara bakar. Baktığı şeyler hayal dünyasını meşgul eder. Sonra da bunlar davranışa dönüşür. Bu yüzden Müslüman, o ilk yanlış adımı atmamaya gayret etmeli, harama bakmamalıdır. Bu hususta Rabbimiz bizleri şöyle uyarır. Allah, gözlerin kötü niyetli bakışını ve kalplerin sakladıklarını bilir. Bu ayetin ışığı altında Rabbimizin bize ihsan ettiği göz nimetini yerli yerinde kullanmak bugün daha bir önemli hale gelmiştir. Modern teknolojinin gözümüzü ve kulağımızı meşgul edecek filmleri, müzikleri, sosyal medyası şeytani güçlerin elinde oyuncak olmuştur. Her ne kadar faydalı programlar varsa da zararlı olanlar bunlardan yüzlerce kat fazladır. Bizi meşgul etmesin diye çocuklarımızın ellerine verdiğimiz akıllı telefonlar, tabletler ve benzeri aletler onların gönül dünyasını mahvedecek zehirler saçmaktadır. Manevi radyasyona uzun süre tabi olan genç nesillerimiz zamanla haya duygularını kaybetmekte, utanma gidince haramlarla Müslüman arasında hiçbir sınır kalmamaktadır. İmam Gazali'ye göre İslam'ı yaşama hususunda en önemli duygumuz hayadır. Haya duygusu insanın fıtratına Rabbimiz tarafından yerleştirilmiştir. Adem'le Havva yasak meyveye yaklaşınca bir ceza olarak üzerlerindeki kıyafetleri kendilerinden alınmıştır. Atalarımız hemen cennet yapraklarıyla mahrem yerlerini kapatmışlardır. Demek ki çıplaklık, müstehcenlik Allah'ın günahları sebebiyle insanlara verdiği bir cezadır. İnsanlar günahları kolayca işlemeye devam ettikçe hayalarını kaybetmekte, tesettürü hafife almakta, açık saçık giyinme normal hale gelmektedir. Bazı dindar ailelerin bile çocuklarının henüz küçükler veya bunlar daha genç diyerek açık saçık giyinmelerine ses çıkarmamaları ibretliktir. Bu olumsuz şartlara dur demek bir Müslüman olarak hepimizin en başta gelen vazifesidir. İşte evlatlarımızdan ve yakın çevremizden başlamalı, onları hayasız ortamlardan, yayınlardan, modalardan korumalıyız. Ayrıca anne babalar olarak çocuklarımızla kaliteli vakit geçirmeye önem vermeliyiz. Zira bizden gerçek sevgi göremeyen yavrularımız şer odaklarının sahte sevgilerine kanabilir. Gençlerimizi ve çocuklarımızı şerrin kirli ellerinden kurtarıp onları hayırlı işlerle ve mübah eğlencelerle meşgul etmenin yollarını aramalıyız. Gerekirse bu hususta camiamızın uzmanlarından, vakıf ve derneklerinden yardım almalıyız. Bununla beraber elimizden geldiğince iffetsizliğe engel olmaya çalışan vakıf ve derneklere destek olmalıyız. Hayasızlıkla mücadele hususunda cesur olmalı, bu kötü gidişata seyirci kalmamalıyız. Netice olarak günümüzde anne baba olmak zorlaşmış, zamanın getirdiği hayasızlık fitnesi can yakıcı hale gelmiştir. Toplumumuzu, aile efradımızı bir çobanın sürüsünü koruduğu gibi korumalıyız. Zira şeytan nesillerimizi adım adım iffetsizlik bataklığına doğru çekmektedir. O yüzden iffet ve haya konusunda toplumun içinde bulunduğu dikkatsizliklerden kaçınmalıyız. Çocuklarımızın uygunsuz kıyafetlerini görmezden gelmek, bazen zararlı bir filmin seyredilmesine ses çıkarmamak, tatile giderken İslami ölçülerin dikkate alınmadığı yerleri tercih etmek, oturduğumuz mahallenin dindarlığına değil de lüks olmasına önem vermek bu tür dikkatsizliklere verilecek örneklerdir. Böyle yaparak şeytanın bize çizdiği yoldan adım adım gideriz de farkına bile varmayız. Her bir adım başka bir adıma sebep verir. İyisi mi o ilk adımı baştan hiç atmayalım. Rabbim tüm milletimizi hayasızlığın her çeşidinden korusun. Amin. Profesör Doktor Süleyman Derin imzalı "Sakın o ilk adımı atma" başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak değerli dinleyenlerimiz. Şimdi de Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'ın kaleme aldığı "Haya Hayattır" başlıklı yazıyı paylaşacağız programımızda. Haya ve hayat aynı kökten türemiş iki kelimedir. Bu durum hayasız bir yaşantının hayat olamayacağını gösterdiği gibi insanı dirilten, canlı tutan en temel unsurun haya olduğunu da beyan etmektedir. Hayanın hepsi hayırdır buyuran Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hayadan hayır dışında bir şey gelmeyeceğine vurgu yapar. Yani hayadan zarar gelmez, hayanın azı çoğu diye bir ayrım da yoktur. Bir başka hadisinde de şöyle buyurur: "Haya ancak hayır kazandırır." Bir keresinde Hazreti Peygamber ashabından birinin diğerine, "Utanma hissi senin bir takım hakları kaybetmene yol açabilir" anlamına gelecek bir ikaza bulunurken, işitmiş hemen müdahale ederek, "Onu kendi haline bırak, zira haya imandandır" buyurmuştur. Hakimin El-Müstedrek'te rivayet ettiği diğer bir hadiste de, "Haya ile iman birbirinden ayrılmaz bir ikilidir. Biri giderse öteki de durmaz" buyurmuştur. İman ve haya eşleşmesi oldukça önemli bir hususu beyan etmektedir. İmanı olanın hayası, hayası olanın da imanı olmalıdır. Birinden yoksun olanın diğerine sahip olduğunu iddia etmesi boş ve kuru bir iddiadır. İmanla haya arasındaki güçlü bağ, Hazreti Süleyman aleyhisselamdan rivayet edilen şu söz gayet güzel ifade eder. Haya, imanın dizili olduğu iptir. İp koptuğunda orada dizili olan her şey gider. Nasıl insandaki inanç duygusu fıtri ise, utanma duygusu da fıtridir. Çocuklarda haya duygusu gelişmeye başladığında temyiz yaşına bastıkları kabul edilir. Artık eğitim alacak seviyeye gelmiştir. İmam Gazali, verilecek ilk eğitimin sofra adabı olması gerektiğini söyler. Zira eğitim için bir haya duygusuna ihtiyaç vardır. Utanması, arlanması olmayan birisine eğitim vermek beyhude bir uğraştır. Nitekim Nebevi Beyan bunu açıkça ilan eder. Eğer utanmıyorsan, dilediğini yapabilirsin. Haya yoksa artık her şey yapılabilir hale gelir. İnsanı insan yapan, insanca bir hayat yaşamasına imkan veren haya duygusudur. Haya, utanma duygusu, imandan kaynaklanan ve insanı kötülüklere karşı koruyan bir kalkan mahiyetindedir. Diğer yandan yaptığı işin edebe, ahlaka ve hayaya uygun düştüğünü gören bir kimsenin de önünde onu engelleyecek bir şey yok demektir. Yani yukarıda zikredilen hadisin bir anlamı da utanacağın bir şey yoksa dilediğini yapabilirsin demektir. Buna göre cesaret duygusu utanmazlık, arsızlık ve edepsizlikten değil, tam tersine hayadan kaynaklanmalıdır. Günümüzde maalesef arsızlığı, namussuzluğu, çıplaklığı ve hayasızlığı bir cesaret örneği olarak takdim etmek isteyenler vardır. Bu güruhla mücadelede haya sahiplerinin en az onlar kadar cesur olmaları ve edep davasına sahip çıkmaları gerekir. Unutulmaması gerekir ki hayasızlık en yaygın mikroptan daha hızlı bir şekilde toplumda yayılır ve bir müddet sonra genel kabul görmeye başlar. Bu yüzden hayanın hepsini hayır telakki ettiğimiz gibi hayasızlığın da bütünüyle rezillik olarak görmemiz lazımdır. Haya, ar damarı bir kez çatladığında artık dikiş tutması zorlaşır. Bütün gayretimizle toplumun ar damarının muhafazası için seferberlik ilan etmeliyiz. Medeni bir varlık olarak toplum içinde yaşamak zorunda olduğumuzdan, toplumun gidişatı ile ilgili kaygılarımızın hem kendimiz, hem neslimiz, hem de bütün bir insanlık için sürekli teyakkuzda olması elzemdir. İnsanlar birbirlerini etkilerler. Yakınlaştıkça bu etkileşim artar. Bu yüzden en yakınımızdan başlayarak hayanın, ar ve namusun bekçiliğini yapmak vazifemizdir. Gücümüzün yetmediği yerde ise doğup büyüdüğümüz, yeşerip yetiştiğimiz vatanımız bile olsa hayasızlık yurdunu terk etmek tek yol olacaktır. Tıpkı Lut aleyhisselama uzunca bir mücadeleden sonra ahlaksız insanların yola geleceğine dair ümidini yitirdikten sonra terk-i diyar etmesi emredildiği gibi bize de düşen görev budur. Artık gecenin bir kısmında aileni yola çıkar ve arkalarından git. Hem içinizden hiç kimse ardına bakmasın ve emrolunduğunuz yere akıp yürüyün. Lut aleyhisselama açık ve kesin bir emir verilmişti ve hemen yerine getirilmesi isteniyordu. Sabahı beklemeden aileni derhal hayasızlar topluluğunun arasından çıkar, uzaklaştır, yola koy. Sen de artları sıra yürü ki geride kalan olmasın. Onları derle topla. Hepsini çıkardıktan sonra sen de onların peşinden çık. Artık kimse geride bıraktıklarına, mazisine, malına, mülküne, hasretle ardına dönüp bakmasın. Arkada kalan her şey helak olacaktır. Yangın aileye, eve gelinceye kadar söndürmek için olanca gücüyle mümin çaba sarf eder. Ama artık yangın evlere sirayet etmeye başladığında yapılacak tek şey terk-i diyar etmektir. Binaenaleyh, aile son kale olarak durmaktadır. Aileyi haya ekseninde bir ortamda tutamadıktan sonra üzerinde durduğumuz topraklarda bulunmanın bir anlamı yoktur. aile yoksa başka bir şey kalmamış demektir. Ailemizi koruyamadığımız bir ev, bina, site, mahalle, semt, ilçe, şehir ve bölge bizim değildir. Bize ait değildir. Bu yüzden vatanı korumak, aileyi korumaktan geçtiği gibi aileyi korumak için de vatanı korumak gerekir. Ailenin hayatı hayattır. Haya duygusunun kalmadığı bir evde yangın bacayı sarmıştır. Fıkhımızda haya duygusunun hakim olduğu bir ev kızının evlilik onayı sükutundan anlaşılır diye kaydedilmiştir. Hayanın azı çoğu olmaz, hepsi hayırdır. Haya bir çekinme ve korkma değil, tamamen sevgiden neşet eden bir saygının tezahürü olup seçkin insanlara özel bir haslettir. Haya yaşatır, hayasızlıksa öldürür. Değerli dinleyenlerimiz, Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'ın kaleme aldığı Haya Hayattır başlıklı yazıyı paylaştık ve son olarak bu akşam derginin İslam ve Hayat bölümünde yer alan Adem Ergül, Nurettin Yıldız imzalı Göz Filtrelenmedikçe Ahlaksızlık Dizginlenemez başlıklı yazıyı paylaşacağız. Adem Ergül: Hocam, bugün göz terbiyesi üzerine konuşalım arzu ediyorum. Göz terbiyesi, kişiliğimizin kirlenmemesi, güzelliklere doğru bizi sevk etmesi bakımından önemli bir terbiyedir diye düşünüyorum. Göz terbiyesi denince nelere değinmek lazım? Nurettin Yıldız: Biyolojik olarak bir organın değeri ve bağlayıcılığı bizim ahlak ve dinimize de yansıyor. Mesela kalp insanda hayati öneme sahip. Vurduğu zaman hayat bitiyor. Efendimiz insanda bir et parçası var diyor ve eliyle göğsünü gösteriyor. Her şey buna bağlı diyor. Yani biyolojik olarak kalbin değeri neyse manevi olarak da o. Gözün de manevi kimliğimizdeki değeri biyolojik değerle bir orantıya sahip. Göz dışarı olan şeyleri içimize taşıyor. Dil içimizdeki şeyleri dışarı taşıyor. Bir anlamda dil bizim satıcımız, gözse satın almacımız. Faraza göz Kabe'yi görüyor, heyecanlanıyor insan. Hacerül Esved'i görmek için izdihama katlanıyor. Dil o heyecanı ortaya koyuyor. Kulak ve göz dışarıdan içeri taşıyan organlarımız. Adeta postacılarımız bizim. Dışarıdan bize bilgi, zevk ya da eziyet getiriyor. Acı bir sahneyi görüyorsun, bir çığlık duyuyorsun, göz ve kulak bunu içeri taşıyor. Dolayısıyla dinimiz Müslümana hem mükemmel kal, kendini bozma diyecek, hem de göz başta olmak üzere organları nasıl kullanmamız gerektiğini söylemeyecek. Bu mümkün değil. Dolayısıyla bir insana gözünü kontrol et demedikçe kendini kontrol et demenin bir manası yok. Nasıl bir çocuk arkadaşındaki oyuncağı görünce o oyuncaktan istiyor, ağlıyor, büyükler de öyle, birisinin oturduğu büyük bir daireyi görüyor. Gözün taşıdığı bilgiyi beyin harmanlıyor, gidiyor bankadan kredi çekip o da bir daire alıyor. Birisinin evine gidiyoruz, oradaki bir tabloyu görüyoruz, hoşumuza gidiyor. Bu bakımdan ayet-i kerime bizi yönlendiriyor. Allah Teala Peygamber Efendimiz'e emir buyurarak, ''Mümin erkeklere de ki gözlerini kapatmayı bilsinler. Tamamen gözlerini perdelesinler değil ama. Çünkü gözü tamamen kapattığın zaman hayattan da kopuyorsun. Belki ibadetten de kopacaksın. Demek ki ayet erkeklere hitap ederek, sonra da kadınlara özellikle ayrıca hitap ederek, yani konunun önemi bakımından aslında müminler deyince kadın da erkek de giriyor içine. Ama Allah Teala özellikle erkeklere ayrı, kadınlara ayrı hitap ederek Müslümanların göz kontrolü yapan bir ümmet olmalarını emir buyuruyor. Demek ki bizde göz kontrolü diye bir şey var. Mümin kadınlar da göz kontrolü yapsınlar. Görüntülerden bir kısmı, helale bakabilirsin, göğe, yere bakabilirsiniz ama haram olan bir şeye kısıyorsun. Göz filtrelenmedikçe, daha doğrusu göz salınıyor olduğu sürece, serbest bir şekilde her şeyi gördüğü sürece asla zina önlenemez. Asla ahlaksızlık dizginlenemez. Bu ne gibi? rüzgara açık bir pencerenin bulunduğu bir evde ısıtma sistemi kullanmak gibi. Yani Kur'an okuyorsun, çok güzel, hadis de okuyorsun. Bunlar güzel ama gözünü kontrol etmediğin sürece 10 sayfa Kur'an okuyorsun, sonra 10 saniyelik izlediğin bir video onu bitiriyor. Çünkü zehir kilolarla olmuyor. Bir kazan yemeğin içine bir kaşık zehir konuyor. Göz o zehri taşıyor olduğu sürece senin manevi gıdan, Kur'an'ın, namazın, tesbihatın, her şeyin bitiyor. Bu göz terbiyesi zinada hep öne çıkarılıyor ama bu asırda gördük ki insanların ekonomik müsrifliklerinde de bu gözün etkisi var ve şeytanın kapitalist ruhu hep göze hitap ediyor. Adem Ergül: reklamlar demek çoğu zaman göz demek. Nurettin Yıldız: mesela kardeşlerimiz çocuklarımızı dizi filmlerden koruyoruz dediklerinde hemen ikaz ediyorum. Bakın, dizi filmin tehlikeli olduğunu uçan kuş da anlıyor. Reklamlar daha tehlikeli. Özellikle çocuklara hitap eden reklamlar dizi filmlerden daha tehlikeli. Dizi film bir saat oynuyorsa o bir saatin bütününü izleyecek de ana mesajı alacak oradan. Bütün reklam 10-15 saniye ama saatlerce anlatılacak şeyden daha güçlü bir mesaj veriyor. Akidemize zarar veriyor, ahlakımıza zarar veriyor, cebimizi delik deşik ediyor. Bizim yaratıldığımız gibi değil, şeytanın ve kapitalizmin istediği gibi yaşamamızı sağlıyor. Bir arkadaşımız bana bir insanın İstanbul'da işine gider gelirken bir saat toplu taşıma araçlarını kullandığını kabul edelim, bu bir saatte yoldaki billboardlarda, reklam panolarında, otobüs, metro duraklarında, rakamı aklımda kaldığı kadarıyla söyleyeceğim, yaklaşık 10 bin cinsel obje görüyor demişti. Objeden kastettikleri bir fotoğraf veya bir videodaki nesne, hareket, mimik vesaire. 10 bin obje görmek demek, binlerce kez insanın şehvetine çivi batırmak demektir diye ilave etmişti. Şimdi bir insanın kaç bin ayet okuması, kaç bin tesbih yapması lazım ki bunu kapatabilsin. Bu durum bir insanın kazara görünce çarpan şeylerde oluyor. Bir de insan bunu özellikle izleyeyim diyecek olsa herhalde milyonları bulacak. Adem Ergül: cep telefonlarıyla da göz terbiyesini sağlayabilmek iyice zorlaştı. Nurettin Yıldız: zorlaşmayla kalmadı, cihat haline geldi. Çocuğuma cep telefonu vermeyeceğim, almayacağım diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Hayat onun üzerinde dönüyor. Olmasın diyebileceğimiz bir şey değil bu. Ama o cep telefonundan daha vahşi bir şey gözümüze, midemize koyuldu bizim. Sonra da cihad edin buyuruldu değil mi? Biz yeme içme şehvetini, cinsel şehveti protesto edebiliyor muyuz? Vazifemiz bunları protesto mu etmek? Üstelik de Allah'ın emanetine hıyanet olur. Ama ne yapıyorum? Kontrol altında disiplini tutuyorum. O beni batıracakken ben onu hizaya getiriyorum. Nimete dönüşüyor. Şehvetim çocuk nimetine dönüşüyor. Sabrettiğim için, şeytana ve nefsime mağlup olmadığım için cennette toplayacağım meyvelere, sevaplara dönüşüyor. Bu cep telefonu da böyle yani, görsellikler de böyle. Bugün teknoloji vesaireyle gözümüz büyük bir uçuruma geldi. Göz yüzünden helak olacak görsellikler içerisinde yaşıyoruz. Ama ben de ne yapıyorum? Gözümü, çocuklarımın gözünü, kendi gözümü daha az zarara bulaşacak nimetlerle donatıyorum. Hayat tarzımda bunu tercih ediyorum. Bu virüs yıllarında İstanbul'dan Anadolu'ya yerleşenler bile oldu. Niye? Çünkü İstanbul'da virüs daha tehlikeli diye. Niye biz iman yiyen virüslere karşı böyle ciddi tedbirler uygulamayalım? Eğer iman ciddi bir meseleyse bizim için. Adem Ergül: bir gün üniversite talebelerine muhterem Osman Nuri Topbaş hocamız sohbet etmişti. Onlara gözünüze dikkat edin diye tembihte bulunmuştu. Onlar, efendim biz ihtilat ortamında okuyoruz, nasıl yapacağız diye sordular. Hocamız da, oğlum plakayı okumaya çalışmayacaksın dedi. Yani elbette şu alemde Allah göz verdiyse göz nimetiyle dolaşacağız. Ama eskilerin iade-i nazarda haram, idame-i nazarda haram dedikleri düsturla olmalı. Tabii hayatta dolaşırken, gezerken, iş yaparken gözümüze bir takım istemediğimiz manzaralar çarpabilir. Çarpacak ancak nazarı devam ettirme, tekrar bakış olmayacak. Değerli dinleyenlerimiz, Altınoluk Dergisi'nin İslam ve Hayat bölümünde yer alan Adem Ergül, Nurettin Yıldız imzalı Göz Fitrelenmedikçe Ahlaksızlık Dizginlenemez başlıklı yazıyı paylaştık son olarak. Altınoluk Dergisi'nin Ağustos 2022 sayısından paylaştık bu yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.